Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'le başlıyoruz. İranlı karilerden Burumendi, Bakara suresinin 255. ayeti kerimesini telavet ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde de, yerde de ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak olan kimdir? O, önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür.
Kahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Fars Körfezi sadece bir isim değildir. Güney İran'ın mavi sularında akan binlerce yıllık İran medeniyeti, kültürü ve kimliğin öyküsüdür. Tarihi yazıtları incelemekten uluslararası belgeleri incelemeye kadar herkes hiçbir çabanın değiştiremeyeceği bir gerçeği tanıklık ediyor. Bu körfez her zaman Fars kalmıştır ve Fars olarak da kalacaktır. Sonsuza dek Fars Körfezi podcast'i bu ebedi suyun adı ile ölümsüzleştirilen tarih, coğrafya, kültür ve kimliğin belgesel ve araştırma anlatısıdır. Sonsuza dek Fars Körfezi podcast'ine hoş geldiniz. Bugün muhteşem ve belgelenmiş yolculuğumuzun bir başka bölümünde bu masmavi genişliğin tarihinin en görkemli bölümlerinden birine dalmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. İslam medeniyetinin altın yüzyıllarının en büyük eserlerinin ve coğrafi haritalarının kalbinde Fars Körfezi adının yankısını takip ettiğimiz bir bölüm. Hatırlarsanız önceki bölümlerde yolculuğumuza Ahmeniş yazıtlarından başladık. Yunanların ve Sasanilerin haritalarından geçtik ve en eski tarihi metinlerde Fars Denizi adının izlerini de takip ettik. Sadece coğrafi bir işaret değil, aynı zamanda İran'ın kimliğinin ve ihtişamının tarihin adında bir sembol olan bir ad. Şimdi Orta Çağ'dan kalma otanik belgelerin sayfalarını çevirerek coğrafi haritaların ve kitapların İslam dünyasının yeni ve doğru bir genişliğini de çizdi bir döneme adım atıyoruz. Fars Denizi adının bu denizin genişliğinde daha gür bir sesle ve daha belirgin bir varlıkla kaldı bir medeniyetin bin yıllık mirasını koruduğu bir dönem. Bu bölümde büyük coğrafyacıların değerli eserleri arasında İslam medeniyetinin belgeleri, haritaları ve anıları alanında Fars Körfezi adının izlerini de ararken bize katılın. Her sayfası Fars Körfezi adının ölümsüzlüğünün bir kanıtı olan belgeler ve anlatılar arasında unutulmaz bir yolculuk. O halde gelin bu unutulmaz yolculuğa hep birlikte başlayalım. Bu podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde de yorumlarınızı da bizimle paylaşabilirsiniz. Hicri 3. yüzyılın sonlarında, milattan sonra 10. yüzyılın başlarında İslam dünyası kültürel ve bilimsel gelişiminin zirvesindeyken önde gelen bir İranlı'nın adı insan bilgisinin haritasına kaydedildi. Ebu Ali Ahmed İbn Ömer bin Rus'te İsfahani. Hicri 290 civarında milattan sonra 903'e denk geliyor. Yaşadı, İsfahan'ın Rus'te kentinde doğdu ve yakın ve uzak topraklar hakkında şaşırtıcı bir bilgiye sahipti. Bilgisi sadece İslam dünyasının sınırlarına değil, aynı zamanda Hazar, Bulgarlar, Slavlar, Ruslar ve hatta Britanya'nın uzak adalarına da ulaştı. Bu bilgi onu Orta Çağ'ın en güvenilir kaynaklarından biri yaptı. İbn Rus'te El-El-Elak ve El-Nefise adlı kalıcı eserinde o günün dünyasını birbirine bağlayan denizlerden de bahseder ve dikkat çekici bir doğrulukla şöyle yazıyor. Habeşistan topraklarındaki Hint Okyanusu Berberi bölgesinden geçen bir körfeze sahiptir ve bu nedenle Berberi körfezi olarak da bilinir ve ondan Kızıldeniz'e doğru başka bir körfez ayrılır. Ve bu denizden yaygın olarak Fars Körfezi olarak adlandırılan Pers bölgesine doğru başka bir körfez ayrılır. İbn Rus'te bu açık ifadesinde de Fars Körfezi'nin adını yerel bir terim veya sınırlı bir alıntı olarak değil, o günün dünyasının coğrafyasında yerleşik bir gerçek olarak izlerken, İran'ın güneyindeki denizin eski adıyla Pers olarak bilindiği bir gerçek. Ancak yine Rus'te yalnız değildir. Aynı yüzyılda farklı bir kalemle başka bir coğrafyacı aynı hakikat davulunu çaldı ve mimarinin sonuna kadar Yedi Bölgenin Harikaları isimli eserinde de şehirlerin ve toprakların tarihi coğrafyasını da özetledi. O bu deniz hakkında şöyle yazdı. Büyük Güney Denizi olan Fars Denizi yani Büyük Güney Denizi. Sohrab adlı bilinmeyen bir yazarın bu ifadesi kısa olmasına rağmen çok derin ve anlamlıdır. O zamanlar Büyük Güney Denizi ifadesine modern Fars Körfezi anlamından çok daha geniş bir anlamı da vardır. Bu terim yalnızca Fars Körfezi'ne değil, aynı zamanda İran medeniyetinin bağlı olduğu tüm su yollarını da içeriyordu. Sirav ve Teveç limanlarından Mekran ve Hindistan kıyılarına kadar. Sohrab'a göre Fars Denizi sadece bir su kütlesi değildir. Aksine denizden korkmayan, aksine onunla düşünen, inşa eden ve ilerleyen bir medeniyetin kalbini açılan bir kapıydı. Bu nedenle parlak İslam yüzyılları boyunca Fars Körfezi adı yalnızca haritalara değil, aynı zamanda düşüncelerin kalplerine de kazındı. El-El-Elak El-Nefise, Acayibul Akalime İsfahan'dan Bağdat'a, seyyahların akıllarından katiplerin satırlarına kadar herkes hep bir ağızdan bu gururlu genişliğe tarihin de verdiği isimle sesleniyordu. Fars Denizi, bu milletin hafızasında ne kaybolan ne de yerine yenisi gelen, aksine sessiz ama köklü bir ihtişamla bin yıllık dalgaların üzerinde duran bir deniz. Hicri 4. yüzyılda Bağdat, İslam kültürünün en parlak Fenerik'en ve Cündi Şapur ile Neşabur bilgi ve felsefe ile parlarken Fars Körfezi'nin sesi bilimsel ve tarihi metinlerde de yankılanıyordu. Kalıcı bir isme sahip, tanıdık bir ses. O dönemin önde gelen şahsiyetleri arasında hem tarihte hem de coğrafyada değerli bir yere sahip olan Ebu'l-Hasan Ali bin Hüseyin Mes'udi de vardı. Bilgi yalnızca kütüphanelerde değil aynı zamanda yollarda, limanlarda ve gemi güvertelerinde de aradı. Seyahatleri onu Hindistan ve Seylan'dan Çin ve Malakka'ya ve Afrika'dan Malay Yarımadası'na götürdü. Derin bir anlayışla Doğu ve Batı'yı gezen ve anlatılarını altın bozkırlar ve cevher madenleri adlı kalıcı bir eserde kaydeden bir adam. Hicri 332 yılında yazılan bu kitapta Mes'udi, İran'ın Güney Denizi'nden açık ve net bir ifade ile bahsederek şöyle diyor. Zengi Denizi'nden başka bir körfez ayrılıyor. Bu da Fars Denizi'dir ve Obla, Haşabat ve İbadan topraklarına ulaşır. Daha açık bir ifade ile Mes'udi'nin ifadesi, Fars Körfezi, Hint Okyanusu'nun güneybatı İran topraklarına ve Güney Irak'a kadar uzanan bir koludur. Daha sonra bu soyurunun daha etkisiz bir resmini çizerek şöyle diyor. Bu denizde birçok ada var. Bu deniz Fars Körfezi'dir ve Fars Denizi olarak da bilinir. Bahreyn, Fars, Kerman ve Umman'dan Ras al Cumama kadar kıyıları vardır. Bu körfez ile Kolzom körfezi Kızıldeniz arasındaki mesafede 1500 mildir. Aynı yüze dağıtalları gibi başka Pers'te bir adam İslam dünyasının coğrafyasının daha doğru bir resmini de çizmeye çalıştı. Kendisi de Ebu İshak İbrahim bin Muhammed İshari idi. İshar Antik kentinden gelen ve daha sonra Kerhi olarak da bilinen bir alimdi. Fars atalları gibi seyahati bilgi olarak gördü ve değerli kitabı da El Mesalik ve El Memalik'i yazmak için uzaklara ve geniş alanlara da seyahat etti. Hicri 4. yüzyılda yazılmış olan İstihari belgelenmiş eserinde de İran'ın güneyindeki denizden Fars denizi olarak da bahseder ve sınırları ve limanları kartografik bu kesinlikle çizerek şöyle yazar. Huzistan'da da Mahi Ruban'dan Süleyman'ın yakınlarına Abadan'ın karşısına kadar uzanan Fars denizinin küçük bir kısmı dışında deniz yoktur. Acaba başka bir yerde bu su alanının coğrafi sınırlarını çizerken İstihri Pers denizinin enginliğine ve o dönemdeki çeşitli topraklarla olan bağlantısına da atıfla bulundurarak şöyle yazar. Pers denizi, Arap toprakları ve diğer İslam ülkeleriyle bağlantılı bir su alanını da kapsar. Bu denizin çizimine sularının doğuya doğru eğildi ve Kabe'ye ulaştığı Kızıldeniz kıyılarından başlıyoruz. Sonra Arap topraklarının sınırlarını da dolaşarak İbadan'a, Abadan'a ulaşıyor. Bundan sonra Dicle Nehri'nin genişliğini aşıyor, Mehruban kıyılarına ulaşıyor, Canaban'dan geçiyor ve Siraf'a ulaşıyor. Sonra Kerman'ın arkasındaki Hürmüz kıyılarına uzanıyor ve sonunda İnduz kıyıları olarak adlandırılan Elbil ve Multan kıyılarına ulaşıyor. Böylece İstihri'nin ifadesiyle Fars Körfezi sadece bir su yolu değildir. Aynı zamanda İslam dünyasının yapısında İran'ın ekonomik ve kültürel yaşamının devamında hayati bir unsurdur. Ona göre bu deniz İran'ın gövdesinin bir parçasıdır. Tıpkı Dicle Nehri'nin Bağdat'ın atar damarı olması gibi. Aynı rotayı sürdüren, denizin kalbini gözünün önünde bulunduran bir İranlı kaptan, Fars Körfezi'nin ihtişamına şiirsel bir tanıklık kattı. Hicri 4. yüzyılda yaşamış olan ünlü bir denizci ve gezgin olan Şehriyar Erram Hormuzi, deneyimlerine şaşırtıcı eseri Hindistan'ın harikalarında kaydetti. sadece coğrafyanın değil, aynı zamanda duygu ve hayretin de aktığı bir kitap. O, Fars denizini şu şekilde anlatıyor. Fars denizinin bir başka harikası da bazen dalgaların çarptığı gecelerde denizcilerin sanki bir ateş denizinde yolculuk ettiklerini de hayal ediyormuş gibi ışık alevlerinin de parlamasıdır. Bundan daha güzel ne olabilir? Gecenin kalbinde ışıkla süslenen bir deniz. Gökyüzünün ve suyun siyah genişliğinde de parlayan bir mücevher gibi. Kaptan Rahmumurzi'nin gözünde bu deniz sadece gemiler için bir geçit değil de yaşayan muhteşem gizemli ve her daim uyanık bir diyardı. Ve böylece Mesudi'nin yazılarında, İstahri'nin haritalarında ve Rahmumurzi'nin şiirsel deneyimleri Pers denizi bu her daim Pers körfezi yaşayan bir varlığa sahiptir. Alışkanlıktan değil, inancın derinliğinden dolayı yüzyıllardır insanların metinlerinin ve zihinlerinin kalbine kazınmış bir isimdir. Ama bu muhteşem anlatının devamı hala yolda devam edin. Fars Körfezi adının bu belgesel incelenmesi sırasında Hicri 4. yüzyılın ortalarında İslam dünyasının coğrafi ve tarihi metinlerinin sayfalarında Fars Körfezi'nin görkemli adını hala tasvir eden eserlerle karşılaşıyoruz. Bu eserler yalnızca bir su kütlesinin işareti değildir. Aynı zamanda o zamanın dünya jeopolitiğinde Fars Körfezi'nin yerine dair Müslüman medeniyet inancının derinliğinin bir belgesiydi. Bu tarihi bölümde bahsedilebilecek şahsiyetler arasında Hicri 4. yüzyılda kalemini eline aldığından daha çok yola çıkan Kudüs topraklarından bir alim ve coğrafyacı olan Mutahhar İbni Tahir Mehdesi yer almaktadır. Hindistan'dan Endülüs'e, Maviron-Nehir'den Afrika'ya kadar her şeyi görmüş ve dokunmuş ve gördüklerini de zarif ve düz yazı ve titiz bir bakışla El Bed'e ve Tarih adlı değerli bir eserde kaydetmiştir. Hicri 355 civarında yazılmış bu eserinde Dicle Havzası'nı da tasvir ettiği kısmın bir kısmında ise Mehdesi şöyle yazmıştır. Dicle, Obla'dan Abadan'a geçer ve Fars Körfezi'ne akar. İfadesi kısa ve nettir. Sanki apaçık bir gerçeği de kaydetmiş gibi. Fars Denizi, Dicle'nin dünya okyanusları ile olan son noktası ve bağlantısıdır. Mehdesi'ye göre bu deniz bergenin doğal ve ekonomik yaşamın yaşayan bir parçasıydı. Tarihi bir isim değil, geçmişin bir kalıntısı değildir. İslam topraklarındaki yaşamında güncel akışıydı. Bir diğer önemli İslam coğrafyacısı da Fars Denizi adını İslam medeniyetinin dokusuna açık ve doğru bir şekilde kaydeden Muhammed İbni Havkal Bağdadi'dir. Hicri 331-359 yılları arasında İslam dünyasında kapsamlı bir şekilde seyahat eden Hicri 4. yüzyılın döneminin bu ünlü gezgini, taciri ve coğrafyacısı deneyimlerine ve gözlemlerine de Suret el-Arzya, El-Mesalik ve El-Memalik adlı kısa bir kitapta topladı. Hicri 367 yılında tamamlandığı bu mükemmel eserinde İbni Havkal, Fars Denizi'ne bütün bir bölüm ayrılıyor. Bu bölüm, belki de İslam coğrafyalarının eserlerinde bu büyük denizin kapsamı ve sınırları hakkında ise en doğru açıklamalar. Bu su kütlesinin ayrıntılı ve uzun açıklamasında Fars Denizi sınırlı bir körfezler olarak değil, geniş ve canlı bir alan olarak görüyor. Sağlam bir denizci gibi İslam dünyasının farklı bölgelerine de birbirine bağlayan bir deniz. Kolsom Körfezi'nin başlayıp Doğu Asya'nın uzak topraklarına kadar uzanan sınırları dikkatlice tanımlıyor. Ancak onun anlatısı daha da anlamlı kılan şey kitabında bir yerde yazdığı basit ve anlaşılır bir cümledir. Bu bölgedeki en büyük deniz ise o toprakların adıyla bilinen Pars Denizi'dir. İbni Habkal'a göre bu denizin adı konusunda hiçbir şüphe de yoktur. Aynı zamanda bu ad onun coğrafi ve medeniyet kimliğinin bir imzasıdır. Birçok selefi gibi o da bu soyunu uzun zamandır İran'ın siyasi, ekonomik ve kültürel gücünün temeli olan bir toprağın adıyla anar. Aynı şekilde Hicri 4. yüzyıl döneminin önde gelen Filistinli coğrafyacı Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmed Mukaddesi de Hicri 375 yılında tamamladığı kalıcı kitabı Esen el-Tekasim fi Marifat el-Ekalim de Fars denizinden kesin ve net bir bakış açısıyla bahseder. Kur'an ayetlerinin denizlerle ilgili yorumunu da incelerken şöyle diyor. İnci, Çin denizinden ve Merkan, Roma denizinden gelir. Bu yüzden bu iki denizin kesildiğini de anlıyorsunuz. Mukaddesi coğrafya sınıflandırmasında 8 deniz arasında Kızıldeniz, Yemen, Umman, Mekran, Kerman, Fars ve Hecr gibi isimlerde de atıfla bulunuyor ve şöyle yazıyor. Çoğu insan Yemen sınırlarına kadar olan bu denize Fars denizi diyor ve çoğu gemi yapımcısı ve denizci Fars'tır. Bu deniz Umman'dan Abadan'a kadar dardır ve gezginler yollarını kaybetmezler. Bu açıklamada hem coğrafi gerçek hem de kültürel bağlantı mevcuttur. Burada Fars denizi sadece bir isim değildir. Aynı zamanda Filistinli bir coğrafyacının gözünde açıkça ve net bir şekilde ana hatlara çizilen İranlıların denizci kimliğinin ve medeniyetinin bir tezahürüdür. Ancak son nokta Fars Körfezi'nin yankılarının sesi sadece tarihçilerin ve coğrafyacıların dilinde değildi. Aynı zamanda matematik ve doğa bilimlerinin en doğru düşünürlerinin zihninde bir yeri vardır. Bu da GPS ve uydu haritalarından yüzyıllar önce şehirlerin koordinatlarını şaşırtıcı bir doğrulukta hesaplayan, mesafeleri ölçen ve bilimsel coğrafyayı da kuran eşsiz İranlı deha Ebu Reyhan Biruni'den daha değerli kimdir? Hicri 4. yüzyılın son yıllarında yaşayan Biruni, matematiksel coğrafya alanında Müslüman bilim adamlarının en önemli eseri olan büyük kitabı Tahdid Nihayet el-Emaken el-Tasihat Mesafet el-Mesaken'de Fars denizini sadece coğrafi bir isim olarak değildir, aynı zamanda kesin ve tamamlanmış bir yer olarak adlandırır ve şöyle yazıyor. Fars denizi Şiraz'ın güneyinde yer alıyor. Bu açıklama birkaç gerçekle karşı karşıyayız. Birincisi, Fars Denizi isminin bilimsel çalışmalarda da yer almasıdır. İkincisi, o dönemin Orta Doğu'nun zihinsel haritasındaki kesin yeri de İran'ın en eski ve en kültürel şehirlerinden birinin güneyinde yer alan kenarlarda veya izolasyonda değildir. İslam dünyası bağlamında da yer alan bir denizdir. Biruni için mukaddesi ve diğer öncülleri gibi Fars Körfezi sadece doğal ve bu su yolu değildir. İslam medeniyetinin coğrafyasını omurgasıydı. Dönemin bilimsel, ekonomik ve entelektüel denklemlerinde mevcut olan canlı bir denizdi. Onun denizlerinde bu su kütlesi olduğu gibi Farsça ismi ve sembolüyle de yerinde duruyor. Böylece İbni Hurdabe ve Mukaddesi'den Yakudi ve İstahriye, Kudame İbni Cafer ve İbni Havkal'dan Ebu Reyhan el-Biruni'ye kadar çok sayıda güvenilir belgeye ve kalıcı esere güvenerek Fars Körfezi'nin adı İslam medeniyetinin kalbinde kalıcı bir rol haline geldi. Hint Okyanusu'nun genişliğinden ayrılan ancak Müslümanların zihninde, halifelerin mahkeme sorunlarında, bilim adamlarının haritalarında ve coğrafi metinlerin sadrelerinde ebedi bir isimli olan bir deniz, o da Fars Denizi. Umarım bu tarihi yolculuğun tadını da çıkarmışsınızdır. Ancak unutmayın, şimdiye kadar yaşadıklarımız Fars Körfezi adının iniş çıkışlarına dair sadece kısa bir genel bakıştı. Hala devam eden bir yol ve önümüzde yeni keşiflerle ve tarihi gerçeklerle dolu olarak ufuklar bizi bekliyor. Bu yüzden bizimle kalın ve gelecek bölümleri kaçırmayın. Çünkü Fars Körfezi isminin macera dolu öyküsünde hala duyulması yeni ve şaşırtıcı bir yolculuk olarak da söylenmemiş çok şey var. Sizlerden ayrılmadan evvel podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@wis.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayetin parlayan yıldızı İmam Hadi Aleyhisselam.
İmam Hadi Aleyhisselam Hicri Kameri 212 yılında Zilhicce ayının 15. gününde Medine kentinin yakınında Serriya köyünde dünyaya geldi.
Böylece varlığı cehalet ve imansızlığın karanlığını aydınlatmış oldu. Öyle bir bebek ki kısa bir süre sonra İslam dünyasının yücelmesi ve iftiharına sebep oldu. İmam Hadi Aleyhisselam'ın kutlu veladeti başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine kutlu olsun.
Hicri Kameri 15 Zilhicce İmam Hadi Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür. Hiç şüphesiz Evliyaullah'ın veladet günleri hayır ve bereket ile birliktedir. Bu yüzden bugün Yüce Allah'tan siz kıymetli dostlara saadet ve esenlikler diliyor, İmam Hadi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü tebrik ediyoruz.
İmam Hadi aleyhisselam, değerli babası İmam Cevan aleyhisselamın şehadeti ardından İslam ümmetinin imametini 30 yıl boyunca üstlendi. İmam Hadi aleyhisselam döneminde İslam toplumu çalkantılı bir dönemi tecrübe ediyordu. İslam dünyasının coğrafi sınırları çok genişlemiş, diğer milletlerin düşünceleri İslam toplumuna karışmış, çeşitli fikri ve düşünce ekolleri ve mezhepleri oluşmuştu. Abbasi halifelerinin mezhebi siyaseti ve onların bazı fırkalar ve mezhep akımlarına destek olmaları da bu ihtilafları artırıyordu. Kin, zan, bağnazlık ve mezhebi yanlış anlaşılmalar ve düşmanlıklar yoğunlaşmış ve hepsi de İslam toplumu, özellikle de Ehl-i Beyt aşıklarının zararına neden olmuştu.
İmam Hadi aleyhisselam ise Resulullah'ın sünnetine tamamen uyarak Müslümanların birliğini ve vahdetini sağlamaya özel önem verir ve bu yolda çalışıyordu. İslam ümmetinin vahdeti Resulullah'ın vurguladığı temel ilke ve değerlerden biriydi. O hazrete göre Müslümanların tüm dönemlerde izzet ve iktidarı ortak düşmana karşı vahdet ve dayanışma sayesinde sağlanır. İmam Hadi aleyhisselam Müslümanlar arasında vahdet ve birlikteliği oluşturarak korumak için değişik yöntemler izledi. O hazretin en önemli çözüm yollarından biri ortak ilkelerin altını çizmekti.
İmam Hadi aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Efendimizin siyerine Müslümanların yaşamındaki iki ortak ilkeye dikkat ederek birçok konuda onlara istinat ederdi. O Hazret Şiilere bir mektupta onların ihtilafları hakkında şöyle yazdı. Hiç şüphesiz tüm İslam ümmeti Kur'an'ın hak olduğunda hemfikirdir. Bunda şüphe yoktur. Öyleyse Kur'an bir rivayetin doğruluğuna şahadet ediyorsa, o rivayeti ikrar etmek İslam ümmeti için gereklidir. Zira Kur'an'ın doğruluğu ilkesi konusunda herkes fikir birliğinde ise, grup halinde bu ilkeden çıkmak, İslam milletinden çıkmak anlamındadır. Öyleyse imamın buyurduğu gibi Müslümanların hiçbiri Kur'an-ı Kerim'in aslı ile ilgili hiçbir şüpheleri yoktur. Bu yüzden eğer Kur'an-ı Kerim bir haberi doğruluyorsa tüm Müslümanlar da onu kabul etmelidir.
İmam Hadi aleyhisselam Şiilerin özel ve mezhebi bazı işlerinde de Resulullah'ın siyerini izlerdi. Örneğin hastalandığı zaman Şii dünyasının değerli alimi Ebu Haşim Caferi'den, Ehl-i Beyt Şiilerinden ve dostlarından birini Kerbela'ya göndererek o hazretin iyileşmesi için dua etmesini istedi. Ebu Haşim de Ali bin Belal adlı birini bu iş için görevlendirdi ve o da bu sorumluluğu kabul ederek şöyle dedi. Elbette baş üstüne gitmeye hazırım ama bana göre İmam Hadi aleyhisselam İmam Hüseyin'in hareminden daha üstündür. Çünkü onun kendisi haremin sahiplerindendir. O hazretin kendisi için duası benim duamdan daha hayırlıdır. Ebu Haşim bu haberi İmam Hadi aleyhisselama aktardı ve o hazret şöyle buyurdu. Resulullah Kabe'den ve Hacerül Esved'den daha hayırlıydı. Buna rağmen Kabe'nin etrafında tavaf ediyor ve elini Hacerül Esved'e sürüyordu. Allah'ın yeryüzünde bazı yerleri vardır ki oralarda çağrılması gerekir ve insanların böyle yerlerdeki duaları kabul olur. Hüseyin'in haremi onlardandır.
Takiye, Ehl-i Beyt imamlarının özellikle İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadeti ardından en önemli kültürel ve sosyal alışlarından biriydi. İmam Hadi aleyhisselam dönemi hilafet kurumunun Şiiler ve Ehl-i Beyt imamlarına yoğun baskıları nedeniyle takiye daha çok dikkat edilirdi. Öyle ki bazı Şiiler kendi inançlarını gizlemekle kalmaz, hatta bazen kendi inançlarına ters olan açıklamalarda bile bulunmak zorunda kalırlardı. Nitekim Şiilerden biri bu durumda kendi inançlarına karşı konuşunca onun ile ilgili İmam Hadi aleyhisselama sordular. İmam onun yaptığını onayladı ve onun kendisine cennetteki en yüksek yerde Ala Ali'nin diye eşlik edeceğini, bunun ise onun inancı nedeniyle Allah'ın kendisine verdiği mükafat olduğunu belirtti. İmam Hadi aleyhisselamdan bir rivayette, takiyeden vazgeçmek tıpkı namazdan vazgeçmek gibi olduğu belirtiliyor.
Kur'an-ı Kerim'de dua özel ve önemli bir konuma sahiptir ve ondan müminin silahı ve dinin sütunu olarak söz ediliyor. Dua aslında çağrılan, meduvdan emir halinde bir şeyin istenmesidir. İmam Hadi ise dua etmeye özel önem verirdi ve ondan dini mefahim ve mezamini aktarmak için yararlanırdı. Aslında o Hazreti İmam Seccad Aleyhisselam'ın yöntemiyle Ehl-i Beyt'in konumunun anlatılması veya tekrim edilmesi gibi mezhebi konuları dua şeklinde açıklıyordu.
İmam Hadi Aleyhisselam dualarından birinde Yüce Allah'a şükretmenin ardından Allah-u Teala'dan ilk talebinin Resulullah ve Pak Ehl-i Beytine selam göndermek olduğunu beyan ederek şöyle buyurur. Allah'ım senden ilk talebim ve hacetim ve onunla sana tevessül edip yakınlık isteğim Muhammed ve Ali Muhammed'e salavattır. Senden kendin emrettiğin gibi en iyi salavatı ve kullarından birinin istediği en iyi selam gibi ve kıyamet gününe kadar senden istedikleri gibi ona ve onun ehli beytine selam gönder. İmam Hadi Aleyhisselam devamında kendi isteklerini salavat ile birlikte sıralamış ve Allah'tan kendisi ve Ehl-i Beyt arasında ayrılık düşürmemesini ve yaptıklarını onların vasıtası ile kabul etmesini isteyerek şöyle buyuruyor. Allah'ım Muhammed ve Ehl-i Beytine selam gönder. Dünya ve ahirette ben ve onlar arasına ayrılık salma. Ve ilmimi onlar vasıtasıyla kabul buyur.
Tahran Radyosu.
İnanç ve düşünce sapkınlıkları İslam dünyasında en önemli sorunlardan biriydi ve halen de sorun olmaya devam ediyor. Ehl-i Beyt imamlarının 10.'su döneminde de bazı hurafeler ve inanç sapkınlıkları vardı ve temeli de İmam Ali Aleyhisselam'ın hükümeti dönemine dayanırdı. O dönemde inançları zayıf olanlar İmam Hadi Aleyhisselam'ın keramet ve azametini görünce o hazrete Allah'a has olan bazı özellikleri nispet veriyor ve o hazrete imamet ve Resulullah'ın hilafetinden daha üstün bir konuma inanıyorlardı.
Hazreti Ali Aleyhisselam onlarla mücadele ediyor ve bu mücadelede her zaman Şiilerin imamlar hakkında kulluk seviyesinden ileri gitmemeleri gerektiğini vurguluyordu. O Hazret Ehl-i Beyt ile düşmanlığı helak olmaya sebep olduğunu savunmakla kalmıyor, üstelik aşırı dostluğun da yok olmaya sebebiyet verdiğini belirtiyor ve şöyle buyuruyordu. İki grup benim hakkımda yanlış yola gider ve helak olacaklar, dostlukta aşırıya giden dost ve bana kin ile düşmanlıkta aşırıya kaçan.
Fakat İmam Ali Aleyhisselam'ın ardından muhalif akımlar, özellikle de Emeviler ve Abbasiler, Ehl-i Beyt'i sevenler arasında ihtilaf oluşturmak ve de diğerlerini kötümserliğe sürüklemek için bu düşünceleri daha da yaymaya çalıştılar. İmam Hadi Aleyhisselam'ın döneminde de İslami toplumun kültürel sorunlarından biri ise Abbasi halifelerince yoğun bir şekilde desteklenen aşırıcılardı. İmam Hadi Aleyhisselam da bu aşırı ve sapkın grupla mücadele zarureti gereği onlara karşı ayaklandı. O hazret bu gruptan nefret ettiğini ilan ederek Şiilerin bu gruptan uzak durmalarına emretti ve onların batıl inançlarını ortaya çıkarırdı. Nitekim yarenlerinden birine yazdığı mektupta onlardan Fahri ve Bin Baba Kumi gibilerinden nefret ettiğini ve tüm Şiilerden ondan uzak durmasını istedi. İmam aynı mektubun devamında bunun sebebini şöyle anlatıyor. Bin Baba benim onu peygamberliğe seçtiğimi ve benim onun kapısı olduğumu sanıyor. Allah ona lanet etsin. Şeytan ona musallat olmuş ve onu saptırmıştır. Müzik
İslami hilafet merkezinde var olan baskı ortamı ve İslam'ın temel ilkeleri ve usulün gerçekleşmesini engelleme çalışmaları nedeniyle masum imamlar her zaman seçkin öğrenciler yetiştirmeye, böylece onları eğiterek halkın eğitilmesine çalışmıştır. Mevcut veriler ve kanıtlara göre İmam Hadi Aleyhisselam 185 öğrenci yetiştirmiştir. Öyle ki her biri çeşitli İslami ilimlerde dönemin önde gelenlerinden olmuştur. Onlar arasında çeşitli telifleri bulunan birçok seçkin ilmi ve fıkhi alim bulunuyor.
İran'ın Rey kentinde türbesi bulunan Abdülazim Hasani ise İmam Hadi Aleyhisselam'ın öğrencilerindendi. O hazretin seçkin öğrencilerinden biri de Horasan diyarından Fazıl bin Şazan çok yüksek konuma sahipti. Nitekim İmam Hadi Aleyhisselam kendisi hakkında şöyle buyururdu. Ben Fazıl bin Şazan'a sahip olan Horasan halkına gıpta ediyorum. İlginç olan ise imamın öğrencilerinden her birinin çeşitli bölgelerde bulunmasıdır. Hazreti Abdülazim Hasani Rey kentindedir. Fazıl bin Şazan ise Horasan ve Hüseyin bin Said Ahvazi de Ahvaz'da. Bunlara ilaveten İmam Hadi Aleyhisselam'ın hükümet sisteminde de seçkin yarenleri ve öğrencilerinin olmasıdır. Nitekim onlardan Bin Sekkiyet'e değinebiliriz. Kendisi imamın öğrencisiydi. Fakat hükümet sistemini sızıp İmam Hadi Aleyhisselam'ın hükümetteki münazara toplantılarına katılırdı.
Değerli dinleyicilerimiz, İmam Hadi Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıldönümü münasebetiyle bir kez daha başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Müslüman Rus genç Dimitri Kostov şöyle diyor. Benim en büyük arzularımdan biri hatta bir kez olsun diye Şeyh İbrahim Zekzaki'yi ziyaret etmektir. Şeyh Zekzaki'nin ulaştığı neticeye ulaşmak için ne yapmak gerektiğini bilmeyi çok merak ediyorum. Şeyh Zekzaki Nijerya'da 20 milyon insanı Şii mezhebine davet etti. Maalesef bu büyük şahsiyet ve onun gibi diğer büyük şahsiyetler çok mazlum oluyor.
Dimitri Kostov Rusya'da yeni Müslüman olan bir gençtir. Kostov'un konuşmasından mütalaa ve düşünce ehli biri olduğu ve her sözü kolay kolay kabul etmediği çok rahat anlaşılır. Rusya'da Ortodoks Kilisesi en çok izleyeni olan kilisedir ve bu genç Rus da eskiden bu dine inanıyordu. Ancak Kostov eski inancında bazı çelişkilerle karşılaştı. Kostov bunun üzerine başka dinleri araştırmaya başladı fakat bu dinlerde de bazı çelişkileri ve tarifatı fark etti.
Kostov ilginç bir harekette dinleri köklü bir şekilde sınıflandırarak her biri hakkında yargıda bulunuyor. Yeni genç Rus Müslüman şöyle diyor. Ben tanıdığım dinleri iki gruba ayırdım. Birinci grup sadece bir tek Allah'a inanan dinlerden ve ikinci grup ise birkaç tanrıya inanan dinlerden oluşuyor. Ben bu iki grubun hangisinin İnancının doğru olabileceği üzerinde çok düşündüm ve sadece bir tek Allah'a inanan dinlerin doğru söylediği sonucuna vardım. Zira çok tanrılı dinlerde tanrılar çok muhtaç görünüyor. Bu tanrılar yemek yiyor ve hatta birbiriyle savaşıyor.
Dolayısıyla onlar kesinlikle ideal bir dünyayı yaratamazdı. Biz insanlar grup çalışması yaptığımızda birbirimizle anlaşmazlıklarımız oluyor. Çok tanrılı dinlerin tanrıları da böyle ve sürekli olarak anlaşmazlık yaşıyor ve muhtaç konumda görünüyor. Oysa yaratanın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve her şeyden bağımsızdır. Dolayısıyla gerçek şu ki Tanrı bir ve yeganedir.
Aslında Dimitri Kosov'un bu istidlali Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 22. ayetinde de şu şekilde yer alıyor. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.
Dimitri Kostov'un İslam diniyle tanışması okulda Müslüman arkadaşları üzerinden oldu. Dimitri arkadaşlarıyla konuşuyor ve Vahhabi olan bir arkadaşı ona bu tarikatın birkaç kitabını veriyor. Kostov bu kitapları okuyor fakat bir türlü ikna olamıyor. Dimitri bu kitapların yanlış şeylerle dolu olduğunu şöyle anlatıyor. O sırada ben o kitapların hepsini okudum ama bu kitapların Vahhabilere ait olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplarda yazılan bazı şeyler akla uygun değildi veya külliyen yalandı. Örneğin Allah'ın Mucizeleri adlı kitapta mucize olarak adlandırılan bazı resimler vardı. Örneğin arılar uçarken veya bulutlar Allah kelimesi şeklini çizmişti. Ancak bunlar benim açımdan mucize olarak kabul edilebilecek şeyler değildi. Zira bunlar normal olmayan şeyler telakki edilmektedir.
Gerçekte İslam dinini tebliğ etme işi oldukça zarif ve ince bir iştir. Bunu yaparken yanlış ve hurafelere dayalı bilgi sunmak, gayrimüslimlerin İslam dinini seçmelerine yardımcı olamayacağı gibi hatta onları mantık, akıl ve bilinçlenme dini olan İslam dinine karşı kötümser yapabilir. Nitekim Dimitri Kostov da Vahabilerin sapkın kitaplarını okuyunca İslam dinine yönelik ilgisi azaldı.
Tahran Radyosu.
Ancak Dimitri bu kez İslam dinini tanımak için bu dinin en muteber kitabı yani Kur'an-ı Kerim'e başvuruyor ve bu kez bu semavi dinin muazzam öğretileriyle tanışarak birçok sorusunun cevabını bu kitapta buluyor. O sıralarda biri de ona İncil'de Hazreti Muhammed'in bisetini müjdeleyen bir cümlesini anlatıyor. Her vahiy kapalı bir kitap gibidir. Eğer okuma yazma bilen insana onu oku derseniz okuyamam zira kitap kapalı diye cevap verir. Fakat eğer okuma yazma bilmeyen insana oku derseniz yapamam zira okuma yazma bilmiyorum der.
Dimitri Kostov İncil'de bu ayeti gördükten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamber olarak seçilme macerasını hatırlıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vahiy meleği Cebrail kendisine oku dediğinde yapamam demişti. Dimitri bu ayet kendisine bir fizike gibi etki yaptığını ve ondan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini belirtiyor. Böylece Kosov uzun araştırmaların ardından Müslüman oldu.
Dimitri Kostov da diğer birçok yeni Müslüman gibi ilkin ailesinin muhalefetiyle karşılaştı. Fakat istidlal ve mantıkla onları Müslüman bir evlatları olması konusunda ikna etmeyi başardı. Dimitri Müslüman olduktan sonra bazı arkadaşlarının tepkisini de şöyle anlatıyor. Bazı arkadaşlarım benim kandırıldığımı veya beynimin yıkandığını düşünüyordu. Fakat onların bu düşüncelerini yadırgadım. Zira onlar benim birçok dinin üzerinde araştırma yaptığımı biliyorlardı. Üniversitede arkadaşlarım neden Müslüman olduğumu soruyordu. Ben de onlara gerekçelerimi açıklıyordum. Onlar da bir daha soru sormazdı.
Ancak Kosov Müslüman olduktan sonra bu kez İslam talimine amel etmenin doğru yolunu bulmak için yeniden araştırmaya başladı. Kosov bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduktan sonra hangi İslami mezhep gerçek olduğunu bilmeden hiçbir mezhebi izlememeye karar verdim. Ben Ehl-i Sünnet, Sufiler ve Vahabiler hakkında araştırma yaptım fakat Şia hakkında hiçbir bilgiye ulaşamamıştım.
Dimitri Kostov'un ehli sünnet arkadaşları ona bir klip veriyor. Bu klipte Arabistanlı Vahhabi bir şeyh Hazreti Ali Aleyhisselam ve Şii hakkında şöyle diyor. Şiiler Ali bin Ebu Talib adında birini izliyor. Biz de Ali'yi seviyoruz. Ali ümmet arasında en cesur insandı. En bilge insandı. Çok adilli. Fakat Ebu Bekir Ali'den daha iyiydi. Ve Ali İslam peygamberi rıhlet ettikten 6 ay sonra Ebu Bekir'in yanına gitti ve şöyle dedi. Ben hükümet benim hakkımdır diye düşünüyordum ama yanılmışım ve böylece Ebu Bekir'e biat etti.
Dimitri Kostov şöyle devam ediyor. Vahabi şeyhi konuşmasının devamında kim Ali birinci halife olduğunu düşünüyorsa kafirdir dedi. Bu söz benim açımdan çok tuhaf ve mantıksızdı. Vahabi şeyhi Ali'yi en bilge ve en pak insan olarak tanımlamıştı. Şimdi nasıl biri Ali'yi birinci halife bilecek olursa kafir olurmuş. Bu konu beni meraklandırdı ve bu kez Şia üzerinde araştırma yapmaya başladım. Üniversitede Şii bir arkadaştan bu mezhep hakkında hangi kitapları okuyabileceğimi sordum. O da Necur Bela ve Şia bilimi dedi. Böylece Dimitri bu kitapları ve Şia hakkında başka kitapları okuduktan sonra Şia mezhebini seçti.
Yeni Müslüman genç Dimitri Kostov, çağdaş İslami şahsiyetlerin arasında İmam Hümeyni, İmam Musa Sadr, İmam Muhammed Bakır Sadr ve Şeyh İbrahim Zekzaki'ye çok ilgi duyuyor. Kostov, İmam Hümeyni hakkında şöyle diyor. Ben İmam Hümeyni'yi çok seviyorum ve onunla onur duyuyorum. İmam Hümeyni Allah'a tevekkül etmenin gücünü tüm dünyaya gösterdi.
Dimitri Kostov ayrıca Şehit Muhammed Bakır Sadr'ın kitaplarını da çok ilginç ve faydalı biliyor ve Nijeryalı Müslümanların lideri Şeyh Zekzaki'nin hakkında ise şöyle diyor. Benim en büyük arzularımdan biri hatta bir kez olsun Şeyh İbrahim Zekzaki'yi ziyaret etmektir. Şeyh Zekzaki'nin ulaştığı neticeye ulaşmak için ne yapmak gerektiğini bilmeyi çok merak ediyorum. Şeyh Zekzaki, Nijerya'da 20 milyon insanı Şia mezhebine davet etti. Maalesef bu büyük şahsiyet ve onun gibi diğer büyük şahsiyetler çok mazlum oluyor.
Dimitri Kostov İmam Musa Sadr hakkında da şöyle diyor. Bence İmam Musa Sadr Şii Müslümanlar için en büyük örnektir. O hem Yüce Allah'ı olan hem bilge ve hem Lübnan sorunlarını siyasi yollardan çözmeye çalışan bir politikacıydı.
Ancak Kostov aktif bir Müslüman olarak Rusya'da hakiki İslam'ın tebliğ edilme imkanlarının az olmasından yakınıyor. Kostov kitap yetersizliği, internet sitesi sayısı ve diğer Rusça yayınların azlığı bu alanda söz konusu olan sorunlardan bazıları olduğunu belirtiyor. Öte yandan sapkın Vahabi tarikatının Rusya'da faaliyetleri hakiki İslam'ı tanıtma yolunda bir başka engel olduğunu belirten Kostov, şahsen İslam'ı tanıtma alanında iyi faaliyetler yürüttüğünü de belirtiyor.
Dimitri Kostov şöyle diyor, ben velayeti fakihi ispat etme alanında faaliyet yürüten bir grubun üyesiyim ve Farsça ve İngilizce bazı klipleri ve filmleri ve hadisleri çeviriyoruz. Kostov İslam'ı tebliğ etmek için tartışma ve diyaloğun yeterli olmadığını, her Müslüman insanın bizzat nefsini de tezkiye etmesi gerektiğini belirterek şöyle diyor, ben birçok hadisten nefsimizi tezkiye etmenin çok faydalı olduğu sonucuna vardım. Hepimiz cemaat namazına katılmalı ve halkla iyi irtibat kurmalıyız. Böylece insanlar bizim inancımızla en doğru biçimde tanışır.
Muhterem dinleyiciler, Batı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerleyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Tarihi kaynaklara göre eski İranlılar günümüzde olduğu gibi kurak bölgede yaşadıkları için hayret verici bir şekilde bu doğal eksikliği bu kurak iklimde daha iyi şartlarda yaşamak için tarihi bir fırsata çevirmişlerdir. Onlar bu yolda öyle ilerleyerek başarıya ulaşmışlardır ki eski dönemde, tarihi evrelerde ve hatta son asırlara kadar kendi çağdaşları arasında parlamışlardır. Nüfus artışı, kentsel yaşam alanlarının genişlemesi, iklim değişikliği ve kirlilik gibi küresel değişiklikler eşsiz bir ölçü ve alanda yaşanmaktadır. Bu gibi olayların yan etkileri ile mücadele çok zor olurken, en kötüsü ve endişe vericilerinden biri ise gıda güvenliği teminidir. Yapılan tahminlere göre gelecek 25 yılda dünya nüfusunun 2/3 bu sorun ile boğuşan ülkelerde yaşayacaklardır.
Doğal olarak bu sorunu hafifletmek için yaratıcı yöntemler ve teknolojiler kullanılmalı ve onun yanında ise eskilerin tecrübelerinden yararlanılmalıdır. Böylece çalışılacak olan yöntemler ve teknolojiler daha verimli hale gelirler. Dünya çapında su yönetim metotları insanın uygarlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahiptir. Birçok uygarlık ve medeniyet büyük nehirlerin yanında şekillenmiştir. Buna karşın su eksikliği ise birçok uygarlığı da yok etmiştir. Aynı zamanda kısıtlı su kaynaklarına sahip olan medeniyetler ellerindeki kısıtlı kaynaklarla idare etmeyi öğrenerek su kullanımını çok adil ve dakik şekilde yönetirler. Söz konusu uygarlıklar çok yüksek oranda su yönetim kapasitesine sahipken, su yönetiminde yaratıcı yöntemler arayışında olanlar için ilham kaynağı olabilirler. İran'ın coğrafi açıdan kurak bölgede yer aldığı için yıllık yağış oranı ve su kapasitesine yeterli değildir. Ve üstelik ülke çapında çeşitli bölgelerde yağış oranı da eşit değildir. İran dünyada kara bölgelerinin %1,1'ini oluştururken sadece %0,345 oranında karadaki sulara sahiptir. Üstelik İran'ın birçok bölgesinde yağışlar eşit oranında değildir.
İranlılar eski milenyumlardan itibaren su krizini en iyi şekilde yöneterek bir su faciasına dönüşmesini engelleyebildiler. Murteza Ravendi, İran'ın Sosyal Tarihi kitabında İranlıların kendi topraklarındaki az su kaynaklarını asırlar boyunca yönetimi ve sulama düzenini bir bölümünde kaleme almıştır. Ravendi, İranlıların birkaç milenyum önce su dağıtım ve yönetim konusundaki hayret verici ilerlemelerini şöyle anlatıyor. Sasaniler döneminde sulama teknolojisi sadece batı bölgelerinde değil, söz konusu hükümetin doğu bölgelerinde yani Morgab ve Hilmand bölgelerinde de mükemmelliğe ulaşmıştı. Murgab sulama tesisleri Araplar arasında çok etkili oldu. Öyle ki miladi 8. asırda Basra'da kazılan nehirlerden birine Murgab adı verildi. Buna ilaveten 7. asırda Sistan bölgesinden Mekke'ye giden su bilimcileri bu kentin çevresinde sulama işleriyle uğraşmaya başladılar. Rus bilim adamlarından İranolog Vasili Bartol da Sasaniler döneminde baraj inşaatı ve sulama teknolojisindeki ilerlemeden söz ederken İranlıların kısıtlı su kaynaklarına ulaşma ve onları hayatta ve çalışmada yönetim tarzlarındaki önlemlerini kayda alıyor.
Kajalar Hanedanı döneminde Japonya'dan İran'a gönderilen ilk siyasi heyetin üyelerinden Nobuyoshi Furukawa İran'da nüfus ve su meselesi hakkında şöyle yazıyor. İran'ın nüfusu yüz ölçümüne göre azdır. Zira su ve sulama şebekesi çok nadirdir ve bu susuz geniş alanlarda tarımcılık yapılamaz. Buna ilaveten geniş alandaki tuzlu ova bu ülkenin geniş bir alanını kapsamış. Ve bu yüzden İran topraklarının sadece yarısı insanlar ve hayvanlar için yaşanabilir durumdadır. Sanki İran'ın en kalabalık bölgesi kuzeyi ve batısıdır. Furukawa seyahatnamesinin devamında İran'ın özellikle Fars ve Şiraz bölgesindeki tarım ekonomisini inceleyerek İranlıların su temini ve ilgili konularına da işaret ediyor. Örneğin diğer seyahatnamelerde de değinilen İran'ın kanat sistemine değiniyor.
Tahran Radyosu.
Furukawa şöyle yazıyor. Sulamak için nehirler veya ırmakların akan suları veya kanat suları kullanılıyor. Kanat, yeraltı su yoludur ve elle inşa edilir. Gayrimenkul varlıklar olarak sayılır ve her yıl yapılan dip temizleme ve bakımı ise büyük masrafla yapılır. Yağışların az olması ve doğanın cimriliği İran topraklarında hem İslam öncesi ve hem İslam'dan sonra tarımcılar, hükümet ve tüm halk kesimleri için her zaman büyük bir sorun olmuştur. İran tarihinde yağışların az olması, İslami dönemde halkın yağmur namazı ve duasına inanmalarına neden olmuştur. Tarihçiler yağmur talep edilen estesqa namazından söz ediyorlar. Nitekim İbn Haldun bir kitabında buna değinmiştir. Fakat bu da İranlıların su sorunu ile ilgili tek tepkileri değildi.
Amerikalı İranolog Richard Fry, Samaniler döneminde Buhara kentinin genel durum hakkında yaptığı açıklamada İranlıların ileri teknoloji sulama metoduna ve İranlıların Hicri 3. yüzyılda bu konuda dayanışmalarına işaretle şöyle yazıyor. Bazı pratik işlerde Samaniler dönemindeki halk kendi çağdaşlarından daha ilerideydiler. Bunlardan biri sulama ve su dağıtım meselesidir. Zira bölge halkı için su meselesi hayat memat meselesidir. Buhara'nın komşusu olan Samarkand şehri boru su dağıtım şebekesi nedeniyle herkesin dilinde ve Buhara'nın bu açıdan çok geri kalmadığı düşünülebilir. Buhara'da su dağıtma şebekesi çiftçilerin su kullanma tarzı ve halkları ile iç içedir. Bu dönemde karizler sık kullanılmış pirinç, buğday, tahıl ve pamuk en önemli tarım ürünleriydi. Metinlerde ve kaynaklarda sulama ve duvar işlemede mecburi ve topluca çalışan büyük çiftçi gruplardan söz ediliyor.
İranlılar yeraltı su kaynaklarına ulaşarak kariz, kanat ve baraj inşaatı gibi yenilikleri ile binlerce yıl kendi geçimlerini çiftçilikten sağlayabildiler. Ancak kent ve köylerde de suyu günlük yaşamlarında ve hatta içmek için kullanabildiler. İran platosunda kısıtlı su kaynaklarına ulaşmak ve kullanmak ile sulama sistemleri eski yüzyıllarda yerel alanlarda bir takım hükümet kararları ve örflerden oluşan önemli ve karmaşık yasaların onaylanarak uygulanmasına sebep oldu. Nitekim İran'da Çiftçi ve Sahibi adlı kitabın yazarı Ann Lampton'un da bu konuya değinmesi konunun önemini gösteriyor. Lampton şöyle yazıyor. İran'da su, tarımcılığın en önemli faktörlerinden biri sayılıyor. Bu yüzden sulama ile ilgili örf ve şer'i kurallara dayanan bazı yasaların uygulanması pek de tuhaf değildir.
Lampton şöyle devam ediyor. Kanatlar veya karizler, yani yeraltı su kanalları ise İran'a has özelliklerdendir. İran'da ne zaman ki su yönetimi bu kurak fakat tarım adayıyla topraklarda suyun stratejik öneminin farkında olan güçlü hükümetlerce idare edildiyse siyasi ve sosyal istikrara kavuşarak ardı ardına yaşanan isyanlardan kurtulmuştur. Son asırlarda hüküm süren Safeviler ise bu gruptandır. O dönemde İran'a gelen Fransız seyyah Jean Chardin seyahatnamesinde şöyle yazıyor. Her ilin nehir suyunu bölüştüren ve bunun için maaş alan bir mirabe yani su dağıtma sorumlusu vardır. Chardin daha sonra Safevilerin başkenti İsfahan'da su yönetimi üzerine odaklanarak detaylarını aktarıyor. Onun anlattığına göre İsfahan'da sudan vergi alınıyormuş. İsfahan ve etraftaki arsa ve bahçe sahipleri yılda her cerip yaklaşık yarım hektar arsa için nehir suyun kullanılması nedeniyle 20 sol şaha veriyorlar ve ırmakların vergisi daha azdı. Mirab suyu dağıtan ise önemli memurlardan sayılırdı.
Chardin'in yazılarına göre mirab yani suyu dağıtan kişi için çalışanların tahsil ettiği paralara ilaveten 4000 tuman maaş alıyor. Görevi ise nehirlerin yönetimi, onların kullanım saatini düzenleme ve Zayenderut suyunu İsfahan'ın tüm mahallelerine ulaştırmaktı. Safeviler döneminde ünlü Fransız seyyah ve tacir Jean-Baptiste Tavernier ise kendi seyahatnamesinde suyun tüketim ve bölüştürülme şekline yönelik özeni işaretli, anlamlı bir örnekle konuyu açıklayarak şöyle yazıyor. İran'da genel bir durum olan su kıtlığı ise bölüştürülmesi ve kullanılmasında çok dikkat edilmesine ve suyun da pahalıya satılmasına sebep olmuştur. Her ev ve bahçenin belirli hakkı ve kanalları var ve büyük nehirlerden onlara su veriliyor. Fakat sıradan önce suyun söz konusu özel kanallarına girilmemesine çok dikkat ediliyor. Aksi halde ev veya bahçe sahibi ise kolay şekilde veya az bir ceza ile kurtulamaz. Sıralarından önce cesaret edip suyu kendi kanallarına yönlendiren iki yabancı kişiyi tanıyorum. Onların evleri ve mülklerine el konulacaktı. Eğer şahın özel merhameti olmasaydı kesinlikle cezalandırılacaklardı. Buna rağmen yüklü bir ceza ödediler.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet, ya sözle ya da amelle yerine getirilen bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda, yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit, sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bagır aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa, diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.
Namaz, insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz, insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun Yaradan'la en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü, yani Allah'ı ve Mad'ı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. Aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı, gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir. O zaman her ne kadar çirkin amellerden ve günahlardan uzaklaşmışsa namazı da o kadar kabul görmüştür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi Posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.